Ayrım 46.
Bölüm 10. Kardeşlik dağılıyor. Aragorn onları nehrin sağ koluna doğru yönlendirdi. Burada nehrin batı kıyısında Tol Brandir'in gölgesi altında Amunhe'nin eteklerinden suya kadar yeşil bir çimenlik uzanıyordu. Çimenliğin gerisinde dağın ağaçlarla kaplı ilk hafif eğimleri yükselmekteydi. Batıya doğru gölün kıvrımlı kıyısı boyunca da ağaçlar vardı. Minik bir pınar atlaya sıçraya akıyor, çimenleri besliyordu. Bu gece burada dinleneceğiz dedi Aragorn. Burası Part Galen çimenliği. Eski zamanın yaz günlerinde hoş bir yerdi burası. Umarım henüz bir kötülük inmemiştir. Kayıklarını nehrin yeşil kıyısına çekip yanlarına kamplarını kurdular. Nöbet sırasında sapladılar. Ama düşmanlarından ne bir ses vardı ne de bir işaret. Eğer Gollum onları izlemenin bir yolunu bulduysa görünmeden ve duyulmadan kalmayı başarmıştı. Bununla beraber gece ilerledikçe Aragorn'un huzuru kaçtı. Sık sık uykusunda dönüp uyanır oldu. Gece yarısından sonraki saatlerde kalkıp nöbeti devralmış olan Frodo'nun yanına geldi. ''Neden uyandın?'' diye sordu Frodo. ''Senin nöbetin değil ki.'' ''Bilmiyorum.'' diye cevap verdi Aragorn. ''Ama uykumda bir gölge ve bir tehdit vardı büyüyen. Kılıcını çeksen iyi olur.'' ''Neden?'' dedi Frodo. ''Düşmanlar yakında mı?'' ''Bakalım Sting ne gösterecek?'' diye cevap verdi Aragorn. Frodo bunun üzerine elf kılıcını kınından çekti. Ne yazık ki kılıcın kenarları gece içinde donuk donuk parıldamaktaydı. ''Orklar.'' dedi. ''Pek yakında değiller ama yeterince yakınlar yine de.'' ''Ben de bundan korkuyordum.'' dedi Aragorn. ''Ama belki nehrin bu tarafında değillerdir. Sting'in ışığı cılız. Amun Lavun'un yamaçlarında dolanan Mordor casuslarını gösteriyordur belki de sadece. Daha önce Amunhen üzerinde orkların olduğunu hiç duymamıştım. Ama Minas Tirith'in artık Anduin'in geçitlerini emniyette tutamadığı bu kötü günlerde her şey mümkün. Yarın dikkatli olmalıyız.'' Sabah ateşle duman gibi geldi. Doğuda aşağılarda büyük bir yangının dumanları gibi kara kara bulut sütunları vardı. Yükselmekte olan güneş bu bulutları aşağıdan kasvetli bir kızıllıkla tutuşturuyordu. Ama kısa bir süre içinde bulutları aşıp açık gökyüzüne ulaştı. Tol Brandir'in zirvesi altın rengine döndü. Frodo doğuda ve yüksek adada gezdirdi gözlerini. Adanın yanları akarsudan dimdik yükseliyordu. Göğe doğru tırmanan kayalıkların yukarısında basamak basamak ağaçların tırmandığı dik yamaçlar vardı. Onların da üzerinde en tepesi muazzam bir sivri kayayla taçlanmış ulaşılmaz kayalıkların kurşuni yüzü görünüyordu. Zirvenin etrafında bir sürü kuş daireler çizmekteydi. Fakat görünürde başka hiçbir canlı yoktu. Yemeklerini yedikten sonra Aragorn bütün grubu topladı. Sonunda zamanı geldi çattı dedi. Uzun zamandır ertelediğimiz karar günü. Bu ana kadar kardeşlik içerisinde yolculuk yapmış grubumuz şimdi ne olacak? Boromir ile birlikte batıya dönüp Gondor savaşlarına mı gideceğiz, doğuya, korku ve gölgeye mi yöneleceğiz, yoksa kardeşliğimiz dağılıp herkes kendi yoluna mı gidecek? Ne yapacaksak bir an önce yapmamız gerekir. Burada uzun süre duramayız. Düşman doğu kıyısında, bunu biliyoruz. Ama ben orkların daha şimdiden suyun bu yanına geçmiş olmalarından korkuyorum. Kimsenin konuşmadığı, kıpırdamadığı uzun bir sessizlik oldu. Evet Frodo dedi Aragorn sonunda. Korkarım yük senin omuzlarında. Sen divan tarafından tayin edilmiş taşıyıcısın. Kendi yolunu ancak kendin seçebilirsin. Bu konuda ben sana bir tavsiyede bulunamam. Ben Gandalf değilim ve onun görevini üstlenmeye çalıştıysam da şu saat için neler tasarlıyordu, neler umuyordu, hatta bir tasarısı var mıydı bilmiyorum. Büyük ihtimalle o da burada olsaydı bile seçim yine sana kalacaktı. Senin kaderin bu. Frodo hemen cevap vermedi. Sonra yavaş yavaş konuştu. Acele etmemiz gerektiğini biliyorum. Ama yine de bir seçim yapamıyorum. Yük ağır. Bana bir saat daha tanıyın. Sonra konuşayım. Biraz yalnız kalmalıyım. Aragorn ona müşfik bir merhametle baktı. Pekala Drogo oğlu Frodo dedi. Bir saat vereceğiz sana. Ve tek başına kalacaksın. Biz bir süre burada kalırız. Fakat birbirimizin seslendiğini duyamayacağımız kadar uzağa gitme. Frodo bir an başı önünde öylece oturdu. Beyni büyük bir endişeyle izlemekte olan Sam başını sallayarak mırıldandı. Ayna gibi ortada ama Sam Gamgee'nin burnunu sokma sırası değil. Neden sonra Frodo kalktı, yürüyüp uzaklaştı. Diğerlerinin kendilerini tutup ona bakmamalarına rağmen. Frodo Amonhen'in eteğindeki ağaçlar içinde gözden kayboluncaya kadar Boromir'in gözlerinin onu ısrarla izlediğini gördü Sam. Frodo önce ormanda gayesizce dolaşıyordu. Derken ayaklarının onu yukarıya doğru dağın eteklerine götürmekte olduğunu fark etti. çok eski bir yolun kırık dökük kalıntısı bir patikaya rastladı. Dik yerlerinde taştan basamaklar oyulmuştu. Ama artık bu basamaklar çatlamış, yıpranmış ve ağaçların kökleriyle yarılmış durumdaydı. Bir süre nereye gittiğini umursamadan tırmanıp sonunda otluk bir yere geldi. Otluğun etrafında üvez ağaçları yetişmişti ve tam ortasında geniş düz bir taşlık vardı. Bu küçük yüksek çimenlik doğuya bakıyordu ve daha şimdiden erken güneşin ışıklarıyla dolmuştu. Frodo durup ta aşağısında kalan nehire, Tol Brandir'e ve ayak basılmayan ada ile arasındaki hava akıntısına dönüp duran kuşlara baktı. Rauros'un müthiş gürlemesine kalın boğuk bir gümbürtü karışmaktaydı. Taşın üzerine oturup çenesini avuçları içine aldı. Pek de bir şey görmez gözlerle bakışlarını doğuya çevirdi. Aklından Bilbo şairden ayrıldığından beri olup bitenler geçiyor, Gandalf'ın sözlerinden hatırlayabildiği her kelimeyi bir bir ölçüp biçiyordu. Zaman geçip gittiği halde o hala bir seçim yapabilmekten çok uzaktı. Aniden düşüncelerinden uyandı. Sanki arkasında bir şey varmış, üzerinde dostça olmayan gözler dikilmiş gibi garip bir his doğmuştu içine. Ayağa fırlayıp döndü. Fakat hayret, karşısındaki Boromir'den başkası değildi. Yüzünde de dostça bir tebessüm vardı. ''Sana bir şey olur mu diye korkmuştum Frodo.'' dedi ona doğru yaklaşarak. ''Eğer Aragorn haklıysa ve orklar yakındaysa hiçbirimizin tek başına dolaşmaması gerekir. Özellikle de senin. Her şey sana bağlı neredeyse. İçimde de bir sıkıntı var. Seni bulduğuma göre biraz burada kalıp seninle konuşabilir miyim? Bu beni rahatlatacak. Bu kadar çok kişi bir arada olunca her sohbet bitmek bilmez bir tartışmaya dönüyor. Halbuki iki kişi baş başa verince aklın yolunu bulabilir belki.'' ''Çok iyisin.'' dedi Frodo. ''Fakat sohbet etmenin bana bir yararı olacağını zannetmiyorum. Çünkü ne yapmam gerektiğini biliyorum ama bunu yapmaya korkuyorum Boromir. Korkuyorum.'' Boromir sessiz kaldı. Rauros durmaksızın gürlemeye devam ediyordu. Rüzgar ağaçların dalları arasında mırıldandı. Frodo ürperdi. Aniden Boromir gelip Frodo'nun yanına oturdu. ''Gereksiz yere eziyet çekmediğine emin misin?'' dedi. ''Sana yardım etmek istiyorum. Bu zorlu kararında öğüde ihtiyacım var. Benim öğüdümü istemez misin?'' ''Sanırım ne öğütleyeceğini zaten biliyorum Boromir.'' dedi Frodo. ''Bu aklıma da yatardı ama içimden beni uyaran bir ses var.'' ''Uyaran mı? Neye karşı uyaran?'' dedi Boromir sertçe. ''Gecikmeye karşı. Daha kolay görünen yola karşı. Üzerime yüklenen yükü inkar etmeme karşı. Şey, doğruyu söylemem gerekirse insanların gücüne ve sadakatine güvenmeye karşı. Ancak sen bilmesen de bu güç nicedir minik ülkende sağ salim koruyordu seni.'' ''Ben seni halkının yiğitliğinden kuşkulanmıyorum. Fakat dünya değişiyor. Minas Tirith'in surları sağlam olabilir. Ama bu sağlamlık yetmez ki. Eğer yıkılırlarsa ne olacak? Savaşarak yiğitçe düşmüş olacağız. Ama kazanmak için hala umudumuz var. Yüzük varken hiçbir umut yok.'' dedi Frodo. ''Ah yüzük.'' dedi Boromir gözleri ışıyarak. ''Yüzük. Bu kadar minicik bir şey için bunca korku ve kuşku çekmemiz garip bir yazgı değil mi? Minicik bir şey.'' ''Üstelik onu Elrond'un evinde bir an için görebilmiştim sadece. Yeniden bir bakamaz mıyım?'' Frodo başını kaldırdı. İçi birden soğuyuvermişti. Boromir'in yüzü hala müşfik ve dostçaydı. Ama gözünde garip bir ışıltı görüyordu. ''Gizli kalsa daha iyi.'' diye cevap verdi. ''Nasıl istersen. Benim için fark etmez.'' dedi Boromir. ''Onun hakkında konuşmama da izin yok mu yoksa?'' ''Çünkü sen onun kudretini sadece düşmanın elinde hayal eder gibisin.'' Kötüye kullanılmasını düşünüyorsun, iyiye değil. Dünya değişiyor dedin. Eğer yüzük var olursa Minas Tirith düşecekmiş. Ama neden? Yüzük düşmanda olursa mutlaka düşer. Ama bizde durursa neden düşsün? Sen de divanda değil miydin diye cevap verdi Frodo. Çünkü bunu kullanamayız ve bununla yapılan her şey kötüye çıkar. Boromir ayağa kalktı ve sabırsızca dolanmaya başladı. Hep aynı laflar diye bağırdı. Gandalf, Elrond, bütün o tipler sana ne söylemen gerektiğini öğretmişler. Kendi adlarına haklı olabilirler. Bu elfler, yarı elfler, büyücüler, yüzük onları çökertir belki. Ama bazen bunlar gerçekten irfan sahibi mi yoksa sadece korkaklar mı diye geçiyor aklımdan. Fakat herkes kendi soyuna göre konuşsun. Yüreği sağlam insanlar, işte onlar hiç yozlaşmayacaktır. Biz Minas Tirithliler yılların sınavlarında metanetimizi ispatladık. Biz büyücü hükümdarların kudretini istemiyoruz. Sadece kendimizi savunmak için, haklı bir dava için kuvvet istiyoruz. Ve buyurun, tam ihtiyaç anında kudret yüzüğü ortaya çıkıveriyor. Bu bir armağan bana soracak olursan. Mordor'un düşmanlarına bir armağan. Yüzüğü düşmanın gücünü düşmana karşı kullanmamak delilik. Sadece korkusuzlar ve insafsızlar muzaffer olabilirler. Bu zamanda bir savaşçı, büyük bir lider neler başarmazdı. Aragorn neler başarmazdı? Veya o bunu reddediyorsa neden Boromir olmasın? Yüzük bana da komuta gücü verir. Mordor'un ordularını nasıl da dağıtırdım. Bütün askerler koşup sancağım altında toplanırdı. Boromir gittikçe sesini yükselterek bir ileri bir geri yürüyüp duruyordu. Neredeyse Frodo'nun varlığını bile unutmuş, surlardan, silahlardan, askerlerin silah altına alınmasından dem vurmaktaydı. Sonra büyük ittifaklar ve kazanılacak şanlı zaferler hakkında planlar yaptı. Mordor'u yıktı, kendi kudreti bir kral oldu, yardımsever ve bilge bir kral. Aniden durdu ve kollarını salladı. Ve bize onu atmamızı söylüyorlar diye bağırdı. Yok etmemizi bile değil. Bu bir işe yarayabilirdi. Tabii eğer böyle bir şey yapmak için en ufak bir ümit olduğunu mantık alsaydı. Almıyor. Bize sunulan tek tasarı bir buçukluğu körü körüne Mordor'a gönderip düşmana onu yakalaması için her türlü şansı tanımak. Ahmaklık. Her şey besbelli değil mi dostum? Dedi birdenbire tekrar Frodo'ya dönerek. Korktuğunu söylüyorsun. Eğer öyleyse en cesur olan bile seni mazur görmelidir. Fakat gerçekte baş kaldıran sağduyun değil mi? Hayır, ben korkuyorum dedi Frodo. Sadece korkuyorum. Fakat senin bu kadar açık konuşmana sevindim. Artık kafam daha berrak. O halde Minas Tirith'e geleceksin diye bağırdı Boromir. Gözleri parlıyordu. Yüzü şeklenmişti. Beni yanlış anladın dedi Frodo. Fakat en azından bir süreliğine gelirsin diye ısrar etti Boromir. Şehrim artık yakın sayılır ve orada Mordor buradan olduğundan pek az daha uzakta. Çoktandır yabanlıktayız. Harekete geçmeden önce düşmanın neler yaptığından haberdar olmalısın. Benimle gel Frodo dedi. İlle de gitmek zorundaysan tehlikeye atılmadan önce dinlenmen gerek. Elini dostça Hobbit'in omzuna koydu. Fakat Frodo elini bastırılmış bir heyecanla titrediğini fark etti. Hemen uzaklaşmıştı. Kendisini neredeyse iki misli ve kuvvet açısından kendisinden çok daha güçlü olan uzun boylu insanı korkuyla süzdü. Neden bu kadar yabanisin dedi Boromir. Ben dürüst bir adamım. Ne hırsızım ne de eşkıya. Senin yüzüğüne ihtiyacım var. Bunu artık biliyorsun. Ama onu alıkoymak gibi bir arzum olmadığına yemin ederim. En azından tasarılarımı denemem için bana bir şans tanımayacak mısın? Yüzüğü bana ödünç ver. Hayır, hayır diye bağırdı Frodo. Divan onu taşıma sorumluluğunu bana verdi. Kendi ahmaklığımız yüzünden düşmana yenileceğiz diye haykırdı Boromir. Deli ediyor bu beni. Ahmak, dik kafalı ahmak. Gönüllü olarak ölüme koşacaksın ve davamızı mahvedeceksin. Eğer bir ölümlü soyunun bu yüzük üzerinde bir hakkı varsa o da Numenorlu insanlardır. Buçukluklar değil. Senin elinde olmasının tek sebebi uğursuz bir rastlantı. Benim de olabilirdi. Benim olmalı. Onu bana ver. Frodo cevap vermeyip büyük düz taş aralarında kalıncaya kadar geriledi. Haydi ama dostum dedi Boromir daha yumuşak bir sesle. Neden onu başından atmayasın? Neden kuşkularından ve korkularından kurtulmayasın? İstersen suçu da bana atabilirsin. Benim çok güçlü olduğumu ve zorla aldığımı söylersin. Çünkü gücüm sana fazla fazla yeter buçukluk diye bağırdı ve aniden taşın üzerinden atlayarak Frodo'ya doğru hamle yaptı. Zarif ve sevimli yüzü korkunç bir biçimde değişmişti. Gözlerinde hiddetli bir ateş vardı. Frodo yana kaçıp kurtuldu ve yine taşı aralarına aldı. Yapabileceği tek bir şey vardı. Tam Boromir tekrar üzerine atlarken titreyerek zincirindeki yüzüğü çıkarttı. Hemencecik parmağına geçirdi. Adam nefesini tuttu bir an. Hayretler içinde baktı. Sonra orayı burayı kayaların ve ağaçların arasını araştırarak deliler gibi etrafta koşturmaya başladı. Sefil düzenbaz diye haykırıyordu. Dur hele seni bir elime geçireyim. Şimdi anlıyorum iç yüzünü. Yüzüğü Sauron'a götürüp hepimizi satacaksın. Bizi en güç anımızda terk etmek için bekliyordun. Sırf. Sana da bütün buçukluklara da lanet olsun. Ölümün karasına düşesiniz. Sonra ayağı bir taşa takılarak yüzü koyun yere serildi. Bir süre sanki kendi laneti kendine işlemiş gibi yerde kıpırdamadan yattı. Sonra birdenbire ağlamaya başladı. Ayağa kalktı, alnını ovuşturup gözyaşlarını sildi. Neler dedim ben diye bağırdı. Ne yaptım? Frodo, Frodo diye seslendi. Geri gel, bir cinnete düşmüştüm ama artık geçti, geri gel. Cevap yoktu. Frodo onun seslenişlerini duymamıştı bile. Çoktan uzaklaşmış, bastığı yeri bile görmeden patikaya vurmuş, tepeye doğru koşturmaktaydı. Zihninde Boromir'in delirmiş hiddetli yüzü ve yanan gözleri canlanıyor, dehşet ve kederle zangır zangır titriyordu. Sonunda tek başına Amon Hen'in zirvesine vardı ve nefes nefese durakladı. Sanki bir pus içinden büyük ve yassı kaldırım taşlarıyla döşenmiş ve artık dökülen mazgallı siperlerle çevrelenmiş geniş düz bir daire gördü. Tam ortasında dört oyma sütun üzerine yerleştirilmiş ve uzun bir merdivenle çakılan bir taht vardı. Yukarı tırmandı ve kendisini yolunu kaybedip de emekliye emekliye dağ krallarının tahtına çıkmış bir çocuk gibi hissederek o eski koltuğa oturdu. İlk başta çok az görebiliyordu. Sanki sadece gölgelerin olduğu sistem bir dünyadaydı. Yüzük parmağındaydı çünkü. Sonra sis parça parça aralandı ve bir sürü görüntü gördü. Sanki gözlerinin hemen altındaki bir masa üzerinde gibi küçük ve net görüntülerdi bunlar. Ama yine de uzaktılar. Ses yok, sadece parlak canlı hayaller vardı. Dünya çekip küçülmüş ve sessizleşmişti sanki. Amonhen'de, yani Numenorlu insanların Gez Dağı'nda görme tahtında oturuyordu. Doğuya meçhul engin topraklara, isimsiz ovalara, keşfedilmemiş ormanlara baktı. Kuzeye baktı. Ulu Nehir bir kurdele gibi altında uzandı. Dumanlı dağlar kırık dişler gibi küçük ve sert dikildiler. Batıya baktı ve Rohan'ın geniş otlaklarıyla kara bir mızrak gibi duran Isengrad'ın kulesi Orthanc'ı gördü. Güneye baktı. Ulu Nehir ayaklarının hemen dibinde devrilen bir dalga gibi kıvrılıp Raros şelalelerini aştı. Köpüren bir çukura döküldü. Su zerreciklerinin üzerinde pırıldayan bir gökkuşağı oynaşmaktaydı. Ve nehrin muazzam deltası Etir Anduin'i güneşte beyaz toz gibi dönen sayısız deniz kuşlarını, kuşların altında sonsuz çizgilerle çalkalanan yeşil ve gümüşü denizi gördü. Fakat baktığı her yerde savaş izleri görülüyordu. Dumanlı dağlar karınca yuvası gibi kaynaşmaktaydı. Her delikten orklar dökülüyordu. Kuyut ormanın dalları altında elfler, insanlar ve korkunç hayvanlar ölümcül bir mücadeleye tutuşmuştu. Koca olanların ülkesi alev alevdi. Moria üzerinde bir bulut vardı. Lorien'in sınırlarından duman tutuyordu. Rohan'ın çimenleri üzerinde biniciler at koşturmaktaydı. Isengard'dan kurtlar boşanıyordu. Harad limanlarından savaş gemileri denize açılmıştı ve doğudan bitmek bilmez bir insan akını vardı. Atları üzerinde kılıç erleri, mızraklı adamlar, okçular, reislerin savaş arabaları, yük vagonları, karanlıklar efendisinin bütün gücü hareketteydi. Sonra tekrar güneye dönerek Minas Tirith'e baktı. Çok uzakta ve çok güzel görünüyordu Minas Tirith. Beyaz surlu, binbir kuleli, dağ üzerinde mağrur ve zarif, kale burçlarında mazgallı siperlerden çelik ışıltıları geliyor, gözcü kuleleri bir sürü sancakla parlıyordu. Yüreğine umut doldu. Fakat Minas Tirith'in karşısına daha büyük ve daha güçlü bir kale dikilmişti. O yöne doğuya doğru çekildi gözleri istemeye istemeye. Osgiliath'ın harap olmuş köprülerini geçti, Minas Morgul'un sırıtan kapılarını, hayaletli dağları geçti ve Mordor ülkesindeki dehşet vadisi Gorgoroth'a baktı. Orada güneş altında karanlık uzanıyordu. Dumanın ortasında ateşler parıldıyordu. Hüküm Dağı yanıyor, koca bir buğu yükseliyordu. Sonunda bakışları sur üzerine sur, siper üzerine siper, kara, ölçülemeyecek kadar güçlü, demirden bir dağ, çelikten kapı, sert taşından bir kuleye takıldı kaldı. Barad-dûr, Sauron'un kalesi. Bütün umutları söndü. Ve aniden gözü hissetti. Karanlık kulede uyumayan bir göz vardı. Gözün onun bakışını fark ettiğini biliyordu. Sabırsız, hiddetli bir irade vardı ardında. Ona doğru fırladı göz. Adeta bir parmak gibi kendisini aradığını hissetti. Çok kısa bir süre sonra onu mıhlayacak, nerede olduğunu kesin olarak anlayacaktı. Amon Lav'ya dokundu. Tol Barandir'e değdi. Frodo kendini koltuktan atıp büzüldü. Gri kukulatısıyla başını örttü. Kendi sesinin haykırdığını duydu. Asla, asla. Yoksa şöyle mi demişti? Evet, sana geliyorum, sana geliyorum. Ayırt edemiyordu. Sonra sanki başka bir güç noktasından bir şimşek çakar gibi aklına başka bir düşünce girdi. Çıkar onu, çıkar. Sersem, çıkar. Yüzüğü çıkar. İçinde iki güç cebelleşti. Bir an için ikisinin de sivri uçlarının tam ortasında ıstırapla kıvrandı Frodo. Aniden tekrar kendi kendisinin bilincine vardı. Ne ses ne de göz, Frodo. Seçme özgürlüğüne sahip bu seçimi yapmak için tek bir anı kalmış olan Frodo. Yüzüğü parmağından çıkarttı. Tahtın önünde berrak gün ışığı altında diz çökmüştü. Kara bir gölge bir kol gibi üzerinden geçti sanki. Amonhen'in gözden kaçırarak batıya doğru ilerledi ve soldu. Artık bütün gökyüzü temizdi, maviydi. Ağaçların hepsinde kuşlar ötüyordu. Frodo ayağa kalktı. Üzerinde büyük bir yorgunluk vardı. Fakat niyeti kesinleşmiş, içi hafifleşmişti. Yüksek sesle kendi kendine artık yapmam gerekeni yapacağım dedi. En azından şu belli. Yüzüğün şerri daha şimdiden grubu bile etkilemeye başladı. Daha fazla zarar vermeden yüzüğü onlardan ayırmalı. Tek başıma gideceğim. Bazılarına güvenemem. Güvendiklerime ise kıyamıyorum. Zavallı Sam, Merry ve Pippin ve yol gezer. Kalbim Minas Tirith için yanıyor. Hele şimdi Boromir de kötüye saptığına göre orada ona ihtiyaçları olacak. Tek başıma gideceğim, hemen. Çabucak geri inerek Boromir'in onu bulmuş olduğu çimliğe döndü. Sonra durup etrafı dinledi. Aşağıdaki sahilin yakınlarında ormandan çığlıklar ve bağırışlar duyar gibiydi. Beni arıyorlar diye düşündü. Kim bilir ne kadar zamandır yoktum ortalıklarda. Saatler geçmiş olmalı. Tereddüt etti. Ne yapabilirim diye mırıldandı. Ya şimdi giderim ya da bir daha hiç gidemem. Bir daha böyle fırsat olmaz. Onları terk etmekten hem de hiç açıklamasız terk etmekten nefret ediyorum. Ama mutlaka anlayacaklardır. Sam anlar. Hem başka ne gelir zaten elimden. Yavaşça yüzüğü çıkartarak bir kez daha taktı. Gözden kayboldu ve rüzgarın hışırtısı kadar bile varlık göstermeden tepeden aşağı inip gitti. Diğerleri uzun süre nehir kenarında kalmışlardı. Bir süre için sessiz durmuş, huzursuzca bir ileri bir geri dolanmışlardı. Fakat artık bir halka halinde oturmuş konuşmaktaydılar. Arada bir diğer şeyler hakkında konuşmaya yelteniyor, uzun yolculuklarından başlarına gelen birçok maceradan söz açıyorlardı. Aragorn'a Gondor diyarı ve buranın kadim tarihi, Emin Muil'in bu garip sınır topraklarında hala görülebilen büyük eserlerinin kalıntıları, taş krallar, Lav ile Hendeki tahtlar, Rauros şelaleleri yanındaki büyük basamaklar hakkında sorular soruyorlardı. Fakat düşünceleri ve sözleri hep dönüp dolaşıp Frodo'ya ve yüzüğe geliyordu. Frodo ne yapmayı seçecekti? Neden tereddüt ediyordu? Hangi yol daha ümitsiz diye tartıyor sanırım dedi Aragorn. Haksız da değil. Gollum izimizi bulduğuna ve yolculuğumuzun sırrının daha şimdiden ortaya çıkmış olması tehlikesi doğduğuna göre artık grubun doğuya gitmesi iyice ümitsizleşti. Fakat Minas Tirith de ateşe ve yükün imhasına götürmez bizi. Orada bir süre kalıp yiğitçe savunma yapabiliriz. Fakat ya yükü saklamak ya da düşman onu almaya geldiğinde olanca gücüne karşı koyabilmek gerek. Elrond bile bunun kendi gücünü aşacağını söylemişti. Ne kadar adamı olursa olsun Denethor Bey de başarmayı umamaz. Frodo'nun yerinde olsaydık bizler ne seçerdik? Bilemiyorum. Gandalf'ın yokluğunu en çok şimdi hissediyoruz asıl. Kaybımız çok elem verici dedi Legolas. Yine de onun yardımı olmaksızın bir karar almak zorundayız. Neden biz karar verip böylece Frodo'ya yardımcı olmayalım? Onu çağırıp bir oylama yapsak ya. Ben Minas Tirith'e verirdim reyimi. Ben de öyle yapardım dedi Gimli.